Ayrım 11. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi. Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri. 3. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 134. Kemalist ekonomi modelinin omurgasını ekonomik bağımsızlık ilkesi oluşturmuştur. Atatürk, 1 Mart 1922'deki meclis açılış konuşmasında bu gerçeği şöyle ifade etmiştir. Her şeyden önce hayat ve bağımsızlığımızı sağlamaktan ibaret olan milli amacımıza ulaşmaktan başka bir şey düşünemeyiz. Önemli olan mali gücümüzün buna yeterli olup olmayacağıdır. Ülkemizin gelir kaynakları milli davamızın güvenle elde edilmesine yeterlidir. Mali gücümüz fakirane olmakla birlikte dışarıdan borç almadan ülkeyi yönetecek ve amacına ulaşacaktır. Ben yalnız bugün için değil, özellikle gelecek için devlet hayatı ve ülke refahı noktasından milli durum ve bağımsızlığımıza çok önem veriyorum. Bugünkü mücadelemizin amacı tam bağımsızlıktır. Tam bağımsızlık ise ancak mali bağımsızlıkla gerçekleşebilir. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olursa, o devletin yaşantısını sağlayan bütün bölümlerinde bağımsızlık felce uğramış demektir. Mali bağımsızlığın korunması için ilk şart, bütçenin ekonomik bünyeyle uygun ve denk olmasıdır. Bu nedenle devletin bünyesini yaşatmak için başka kaynaklara başvurmadan, memleketin kendi gelir kaynaklarıyla yönetimini sağlayacak çare ve tedbirleri bulmak gerekli ve mümkündür. Bu nedenle mali konulardaki uygulamamız, halkı baskı altına almadan, onu zarara sokmaktan kaçınarak ve mümkün olduğu kadar yabancı ülkelere muhtaç olmadan yeteri kadar gelir sağlama esasına dayanmaktadır. Şu anda yararlanılamayan gelir kaynaklarından yararlanmak ve halkın isteklerini karşılamayı kolaylaştırmak için bazı maddeler üzerine teker koymak zorunluluğu görülmektedir. Atatürk'ün Bütün Eserleri, Cilt 12, Sayfa 282. Kemalist ekonomi modeli 1923 ila 1929 arası dönemde bir taraftan yabancıların elindeki yatırımları devletleştirirken, diğer taraftan yerli müteşebbisler eliyle yeni yatırımlar yapılmasını amaçlamıştır. Atatürk 17 Şubat 1923'te Balıkesir Zanos Paşa Camii'nde yaptığı konuşmada yerli burjuvaya ihtiyaç olduğunu ve bunun için çalışacaklarını herkesin anlayacağı basitlikte şöyle anlatmıştır. Biliyoruz ki memleketimiz çiftçi memleketidir. O halde milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi ve çobandır. Bu böyle olunca buna karşı büyük arazi ve çiftlik sahipleri akla gelir. Biz de büyük araziye kaç kişi sahiptir? Bu arazinin miktarı nedir? İncelenirse görülür ki memleketimizin genişliğine nazaran hiç kimse büyük araziye sahip değildir. Dolayısıyla bu büyük arazi sahipleri de himaye edilecek insanlardır. Sonra sanat sahipleriyle kasabalarda ticaret eden küçük tüccarlar gelir. Bit tabii bunların menfaatlerini, bugünlerini ve geleceklerini temin ve muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. Çiftçilerin karşısında olduğunu farz ettiğimiz büyük arazi sahipleri gibi bu ticaret erbabının karşısında da büyük sermaye sahibi tüccarların bulunduğu hatıra gelebilir. Halbuki bizim memleketimizde büyük sermaye sahibi insanlar yoktur. Kaç milyonerimiz var? Hiç. Dolayısıyla biraz parası olanlara da düşman olacak değiliz. Bilakis memleketimizde birçok milyonerlerin hatta milyarderlerin yetişmesine çalışacağız. Atatürk'ün Bütün Eserleri, Cilt 15, Sayfa 119-120. Bu doğrultuda sermaye konusunda özel girişime yardımcı olmak amacıyla İş Bankası, bazı devlet işletmelerini özel girişime devretmek için Sanayi ve Maden Bankası kurulmuştur. Yine özel girişime destek olmak için Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmıştır. Atatürk'ün kapitalist bir dünyada savaştan yeni çıkmış, her bakımdan olduğu gibi üretim araçları ve yöntemleri konusunda da geri kalmış, üstelik borç batağında ve bütün ekonomisi yabancılarca kontrol edilen bir ülkede yerli burjuva yaratma çabalarını son derece normal karşılamak gerekir. Aslında ulusal burjuvazi denemeleri ilk olarak İttihat ve Terakki iktidarı döneminde yapılmış ancak girilen savaşlar nedeniyle başarısız olunmuştur. Kemalist ekonomi modeli devletçi, ulusçu, halkçı ve demokratik niteliklere sahiptir. Bir taraftan yerli bir müteşebbis sınıf, ulusal burjuva yaratmaya çalışılırken, diğer taraftan üretici durumdaki halkı, köylüyü, çiftçiyi, işçiyi el üstünde tutmaya çalışmıştır. Bir taraftan özel teşebbüsün önünü açıp onu her bakımdan desteklerken, diğer taraftan temel yatırımları devlete yaptırmıştır. Bir taraftan sermayedarı korurken, diğer taraftan sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kitleyiz diyerek sınıf kavgasını önlemiştir. Dünyada bütün bunları bir arada barındıran başka bir ekonomi modeli daha yoktur. Bu, Atatürk'ün biz bize benzeriz ifadesindeki gibi bize özgü bir modeldir. Bize özgü olmasına karşın evrensel çözümler sunmaktadır. Kemalist ekonomi modelini İsmet İnönü şöyle tanımlamıştır. Atatürk taklidi kopyayı kabul etmezdi. İşte söylerlerdi, şu şöyledir, bu böyledir diye. O hepsini bildikten, gördükten sonra zamanın meselelerini, milletin ihtiyaçlarını ilmin ışığında nazariyatın, teorinin gösterdiği prensiplerden haberdar olarak kendi ihtiyaçlarımıza göre adapte etmeyi uygun bulurdu. Biz bize benzeriz sözünü yaptığı şeylerle karşılık, nedir bu yaptığın, özel teşebbüs müdür, devletçilik midir gibi sorulara, teorik bakımdan yapılan itirazlara cevaben, benzeyen tarafı var, benzemeyen tarafı var, biz kendimizi yaparız, kendimize benzeriz manasında kısa bir şekilde izah etmek için söylemiştir. Abdi İpekçi İnönü Atatürk'ü anlatıyor, İstanbul 1981 sayfa 36. Kemalist ekonomi modelinin en belirgin özelliği planlı kalkınma yöntemini uygulamasıdır. Atatürk, Mart 1922'deki açılış meclis konuşmasında planlı kalkınmadan şöyle söz etmiştir. Sizlere ekonomi alanındaki çalışmalarımızın temel noktalarını genel olarak açıklamış bulunuyorum. Bundan sonra Bakanlar Kurulumuzun ekonomi politikamızda saptamış olduğumuz bu temel ilkelere uygun olarak hazırlanacak bir plana göre uygulamaya geçmesini bekliyoruz. Bu girişimde başarı ancak sürekli bir planla ve en akıllı çalışmayla olanaklıdır. Ozan Kaya adı geçen eser sayfa 286. Atatürk'ün bu konuşması Özer Ozan Kaya tarafından sadeleştirilmiştir. Bu nedenle Uğur Mumcu ve Doğan Avcıoğlu bu modele planlı devletçilik adını vermiştir. Uğur Mumcu, Uyan Gazi Kemal, 3. basım Ankara 2004, sayfa 143. Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, cilt 4, İstanbul 2000, sayfa 1392-1393. Aslında planlı devletçilik tabiri ilk olarak 1930'lu yıllarda Kadro dergisinde kullanılmıştır. Dünyada ilk kez Türkiye'de Atatürk 1933-1937 yılları arasında birinci sanayi planını yaptırarak uygulamaya koymuştur. Şevket Süreyya Aydemir'in ifadesiyle, şu bir gerçektir ki, Birinci Dünya Harbi'nden sonra Batı cephesinde yer alan demokratik nitelikte ülkeler arasında belirli süreli iktisadi planlar hazırlayan ilk memleket Türkiye olmuştur. 1930'dan sonra Türkiye'de plan ve planlılık anlamı devletin iktisadi siyasetinde önemli yankılar buldu. Aydemir, Tek Adam, cilt 3, sayfa 353. O dönemde Türkiye'den başka dünyada bir tek Sovyet Rusya'da 1928'den beri buna benzer merkezi plan uygulanmıştır. Mustafa Aysan, Atatürk'ün Ekonomi Politikası, Uluslararası Atatürk Konferansı Tebliğleri, 10-11 Kasım 1980, cilt 1, sayfa 184. 17 Nisan 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu'nca kısa bir tezkere ile Sümerbank Genel Müdürlüğü'ne tebliğ edilen 1. Sanayi Planı, iş kollarını ve konularını 19 madde ve kalemde ele almıştır. Listede dokumadan altın ve petrole kadar neredeyse bütün iş kolları yer almıştır. Aydemir adı geçen eser sayfa 354. 1. 5 yıllık sanayi planı uygulanmaya başlandığı sırada 2. 5 yıllık sanayi planı hazırlanmıştır. Şevket Süreyya Aydemir'in ifadeleriyle bu plana bağlı renkli haritaya bakıldığı zaman Türkiye bir çiçek bahçesi gibi görünür. Fabrikalar, madenler, santraller, çeşitli işle işletme yerleriyle donanmış bir bahçe. Adı geçen eser sayfa 354. İkinci Dünya Savaşı'nın ufukta görülmesi üzerine ikinci 5 yıllık sanayi planı uygulanamamıştır. Ancak bunun yerine yine Atatürk'ün direktifleriyle 16 Eylül 1938 hem birinci 5 yıllık planın henüz ele alınmamış konularını hem ikinci 5 yıllık planın bazı önemli konularını hem de o güne kadar ele alınmayan ulaştırma konularını içeren 4 yıllık bir plan hazırlanmıştır ve bu plan uygulanmıştır. Adı geçen eser sayfa 354. Atatürk, İzmir Fuarı'nın 1935'teki açılışı nedeniyle dönemin Ekonomi Bakanı'na verip okuttuğu bir notta devletçiliği şöyle tanımlamıştır. Türkiye'nin uyguladığı devletçilik sistemi 19. yüzyıllardan beri sosyalizm teorisyenlerinin ileri sürdükleri fikirlerden alınarak tercüme edilmiş bir sistem değildir. Bu, Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye'ye has bir sistemdir. Devletçiliğin bizce manası şudur. Fertlerin özel faaliyetlerini esas tutmak fakat büyük bir milletin ve en geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak memleket ekonomisini devletin eline almak. Aysan adı geçen makale sayfa 185. Atatürk'ün devletçi ekonomi anlayışı hem özel teşebbüsü oldukça geniş bir hareket alanı bırakmış, hem de devletin özel teşebbüsü yönlendirip desteklemesini amaçlamıştır. Dahası Atatürk devletçiliğin katı bir devlet kapitalizmine dönüşmemesi için devletin ekonomideki faaliyetlerine bir sınır çizilmesini istemiştir. Atatürk bu konuda şöyle demiştir. Devletin bu konudaki ekonomideki faaliyet sınırını çizmek ve buna yönelik kuralları belirlemek, diğer taraftan vatandaşın özel teşebbüs faaliyet özgürlüğünü tehdit etmemiş olmak, devleti yönetenlerin düşünüp halletmeleri gereken konulardır. Atatürk bu sınırı Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında yine kendisi çizmiştir. El yazısıyla devletin faaliyette bulunması gereken sektörleri şöyle sıralamıştır. 1. Ülkede asayiş ve huzurun sağlanması. 2. Ulusal savunma ve dış işleri. 3. Ulaştırma. 4. Milli eğitim. 5. Sağlık. 6. Sosyal güvenlik. 7. Ziraat, ticaret ve zanaate ait iktisadi işler. Atatürk devletin yapması gereken iktisadi işleri de şöyle sıralamıştır. 1. Bayındırlık. 2. Tarım ve öncelikle sulama projeleri. 3. Tarımsal endüstri. 4. Ağır sanayi. 5. Hafif sanayi, ticaret, hizmetler. Atatürk'ün 1933'te çıkardığı devletçilik rejiminin esasları şunlardan oluşuyordu. Özel teşebbüsün teşviki esastı. Ancak özel teşebbüsün ele alamadığı sektör devlet yatırımlarıyla ele alınacak, böylece kalkınma ve sanayileşme hızlandırılacaktı. Böylelikle devlet sermayesi ile özel sermaye arasında bir çatışma yaratılmamasına özen gösterilmiş olacaktı. Devlet kesimi özel kesimle bir rekabete girmeyecekti. Onun devletçilik anlayışı liberalizmden de ayrıydı. Bireyin yapamadığını devletin yapması, bireyin kar görmediği kamu yararına işleri devletin gerçekleştirmesi, bireylerin özel girişimlerini devletin kontrolü ve denetimi altına tutması, belli bir plana dayanarak yurt işlerinde öncülük ve yol göstericilik etmesi, belirli kişilerin değil geniş halk kesimlerinin yararının ve çıkarının ön plana çıkarılması gibi temel ilkeler bize sistemin nasıl çalıştığını gösterir. Altun adı geçen eser sayfa 220. Aslında Atatürk uzun yıllar boyunca üzerinde çalıştığı devletçilik ilkesini 1933 yılında uygulamaya koymuştur. Önce 1933'te CHP parti programında yer alan devletçilik ilkesi 1937'de anayasaya girmiştir. 1935'te toplanan CHP'nin 4. Büyük Kurultayı'nda parti programları değiştirilmiş, devletçilik 1931 yılı programından çok daha geniş bir şekilde tanımlanmıştır. Bu ilke uygulanırken devlet hiçbir zaman özel teşebbüsü engellememiştir. Kamu kesimi ve özel kesim hem farklı hem de aynı üretim alanlarında yan yana bulunarak rekabet yerine tamamlayıcılık fonksiyonunu ön plana çıkarmıştır. Adı geçen eser sayfa 221. Atatürk bir ekonomist olmamasına karşın her zaman yaptığı gibi çok okuyarak, okuduklarını geçmiş tecrübe ve birikimlerle birleştirerek bir asker ve devlet adamı olmasına karşın çağının ekonomi modellerine alternatif yeni bir ekonomi modeli geliştirmiştir. Geliştirdiği bu modelin temel ilkelerini hem teorik olarak yazıya geçirmiş hem de pratik olarak uygulamıştır. Üstelik onun geliştirdiği bu model önce bir kurtuluş savaşının kazanılmasını, sonra dünyanın en büyük ekonomik krizlerinden birinin atlatılmasını, sonra da geri kalmış yoksul ve borçlu bir ülkenin kalkındırılmasını sağlamıştır. Şöyle demiştir. Öyle bir iktisat devri lazımdır ki, memleketimiz insanca yaşamasını bilsin, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrensin ve sebeplere yönelsin. Aslında Kemalist ekonomi modelinin özü insanca yaşanacak bir ekonomik düzen kurmaktır. İktisat ve tasarruf cumhuriyeti. En yüksek ölçüde tutumluluk ulusal amacımız olmalıdır. Atatürk. Atatürk, Osmanlı Devleti'nin ekonomik kaynaklarını harurup harman savurması sonunda düşmanlarından dış borç almak zorunda kalmasını, zaman içinde bu dış borçları ödeyemez duruma geldiğinde alacaklı düşmanların borçlarını tahsil etmek için devletin bütün gelirlerine el koyup bir sömürü düzeni kurmasını, bu sırada Türkiye'nin bir yabancı sermaye cenneti haline gelmesini, yabancıların ve azınlıkların zenginleşirken Müslüman Türklerin günden güne fakirleşmesini ve son olarak Kurtuluş Savaşı sırasındaki o yokluk ve yoksulluğu hiçbir zaman unutmamıştır. Unutmamıştır ki şöyle demiştir. Devlet yapısını yaşatmak için dış kaynaklara başvurmaksızın ülkenin gelir kaynaklarından yararlanma yollarını sağlayacak önlemleri bulmak gereklidir ve olanaklıdır. En yüksek ölçüde tutumluluk ulusal amacımız olmalıdır. Bu nedenle mali konuda yolumuz, halkı zarara sokacak baskıdan sakınmakla birlikte, olabildiğince dış kaynaklara başvurmaksızın yeterli iç gelir sağlama ilkesine dayalıdır. Geçen yıl ulusal savaşımızın en büyük olayı yazılmıştır. O büyük olayı meydana getiren büyük Türk ordusunun aynı yıl içerisinde bütün gelirleri sağlanmış olduğu gibi devletin genel yönetimi için gereken harcamalar da dışarıdan hiçbir borç alınmadan yapılmıştır. Geçmişteki olaylar ve düşmanlarımızın ülke ve ulusumuzu ilerleme yolunda bütün uygar dünya ile birlikte yürümekten alıkoymuş olan zincirleri, bugün bizi az zamanda olağanüstü bir çalışma yapmak zorunluluğuyla karşı karşıya bırakıyor. Ancak bu zorunluluğun yerine getirilmesi bugünkü mali gücümüzün çok üstündedir. Bundan dolayı hükümetimizin öteki uygar uluslar gibi dış borç anlaşmaları yapma zorunluluğu vardır. Şu kadar ki dışarıdan alınan borç paraları şimdiye değin Baba Ali'nin yaptığı gibi sanki ödenmek zorunda değilmişçesine, üretken bir yapıya dayanmadan, boşu boşuna harcayıp tüketerek devlet borçlarımızın yükünü arttıracak ve mali bağımsızlığımızı tehlike karşısında bırakacak bir uygulamaya kesinlikle karşıyız. Biz, ülkede halkın gönenç düzeyini yükseltecek, bayındırlık ve üretimini arttıracak ve gelir kaynaklarımızı geliştirecek yöndeki dış borçlanmadan yanayız. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca, o devletin yaşamını sağlayan bütün bölümlerinde bağımsızlık felce uğramış demektir. Özer Ozankaya tarafından sadeleştirilmiştir. Ozankaya adı geçen eser sayfa 288. Adeta yokları var edip bağımsız ve çağdaş bir devlet kuran Atatürk, çok gerekli olmadıkça dış borç almadan kendi kaynaklarıyla ayakta durabilen bir ekonomik model geliştirmek istemiştir. Bu nedenle de yerli malı kullanımına ve tasarrufa büyük önem vermiştir. En yüksek ölçüde tutumluluk ulusal amacımız olmalıdır, diyen Atatürk, 18 Aralık 1929'da Ankara'da kendi himayesinde TBMM Başkanı Kazım Paşa'nın başkanlığında ve Ekonomi Bakanı Rahmi Bey'in genel müdürlüğünde bir Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurdurmuştur. Cemiyetin kurucuları şunlardır: TBMM Başkanı Kazım Özalp, TBMM Başkan Vekili Hasan Saka, Yusuf Kemal Tengirşek, Saffet Arıkan, Mahmut Soydan, Celal Bayar, Fuat Umay, Rahmi Köken, Reşit Saffet Atabinen, Besim Atalay, Ziraat Bankası Genel Müdürü Şükrü Ataman, Emlak Bankası Genel Müdürü Hakkı Saffet Tan. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Nizamnamesi, Ankara 1929 sayfa 3, Yaşar Semiz Atatürk Dönemi İktisat Politikaları ve Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Konya 1996 sayfa 53. Cemiyetin kurucuları kurulu Mayıs 1930'da yaptığı bir toplantıda Neşriyat Encümeni ile bir İktisat Encümeni kurulmasına karar vermiştir. Neşriyat Encümeni'nde Yunus Nadi Abalıoğlu, Hakkı Tarık Uz, Falih Rıfkı Atay, Hamdullah Supi Tanrıöver gibi birçok tanınmış yazar görev almıştır. Komisyon, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, 8. basım Ankara 2006, sayfa 378. Atatürk başta olmak üzere devletin önde gelen tüm siyasetçileri ve aydınları bu cemiyete üye olup tasarruf etme ve yerli malı kullanımı konusunda halka örnek olmuştur. Atatürk 3 Ocak 1930'da cemiyete ilk üye olarak kaydını yaptırmıştır. Tasarruf en tepeden başlamıştır. Öyle ki Çankaya Köşkü'nde çay ve kahve ikramı bile kaldırılmıştır. TBMM Başkanı Kazım Özalp, 21 Aralık 1929 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, Milli İktisat ve Tasarruf Seferberliği konusunda şunları söylemiştir. Memleket meselesi karşısında başka hiçbir endişeye yer yoktur. Kadın erkek bütün vatandaşların Milli İktisat ve Tasarruf Seferberliğinin icaplarına göre hareket lüzumunu takdir edeceklerinden eminim. Çıkar yol Milli İktisat yoludur. Gazi Hazretlerinin himayeleri altında umumi merkezi Ankara'da olması üzere teşkil ettiğimiz Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti faaliyete başlamıştır. Her tarafa cemiyetin nizamnameleri gönderilmiştir. Cemiyetin azası yerli malı kullanacaklardır. Kimin ailesi ecnebi malı giyerse onun zevcesine sözü geçmediği anlaşılacaktır. Yabancı kumaştan mamul elbiseler eskiyinceye kadar giyilebilecektir. Fakat yeni elbiselerini yerli maldan yaptırmadıkları görülenlerin kim olursa olsun derhal cemiyetten kayıtları silinecektir. Nüfusumuza oranla yerli mensucat azsa yeterli dereceye vardırılması için yeni fabrikalar tesisine, mevcutların genişletilmesine çalışılacaktır. Balolarda giyilmek üzere pek güzel siyah yerli kumaştan elbise imal edilebilir. Hanımlara gelince, bu vatan meselesini idrak etmiş olduklarına, binaenaleyh israftan sakınacaklarına kâniyim. Çaya, kahveye veda etmek ve yerine ıhlamur, şeker ikame etmek lazımdır. Bu tarihte bir kasaba kahvesine gitmiştim. Biri kahve ısmarlamış, içtim. Bir kahve daha geldi ve kahve fincanlarından biri gidip diğeri gelmeye başladı. Meğer oranın mahalli adetiymiş. Buna ne lüzum var? Kahve yerine evlerde misafirlere şeker, lokum ikram etmek kahve külfetini de ortadan kaldırır. Çay yerine de ıhlamur. İsmet Paşa Hazretlerinin dün gece muharrirlerine verdikleri ıhlamur ziyafeti ne güzel bir misaldir. Altun, adı geçen eser, sayfa 153-154. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, genç cumhuriyetin çok önem verdiği kurumlardan biridir. Bu nedenle liselerde okutulan Tarih 4 adlı kitapta bu cemiyetten özel bir başlık altında söz edilmiştir. Cemiyetin gayeleri. A. Halkı israfla mücadeleye, hesaplı tutumlu yaşamaya ve tasarrufa alıştırmak. B. Yerli mallarımızı tanıtmak, sevdirmek, kullandırmak. C. Yerli mallarımızın miktarını arttırmak, sağlamlık ve zariflik itibariyle yabancı benzer mallar derecesine getirmeye ve fiyatlarını ucuzlatmaya çalışmak. D. Yerli mallarımızın sürümünü arttırmak gibi milli refaha yarayacak önemli hususlardır. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti 1. Milli sanayi müesseselerinin ve eserlerini memleket tüccarlarına tanıtmak ve kataloglar çıkarmak. 2. Yerli mal sergileri kurmak. 3. Yerli malların sürümü ve tasarruf faydalarının propagandası için yeterli mal ve tasarruf haftaları düzenlemek. 4. Yabancı memleketlerin sergilerine yerli malların katılmasını sağlamaya, yerli malların vasıtalarını iyileştirmeye çalışmak. 5. Milli sanayi kongreleri, ziraat kongreleri toplamak. 6. Geniş ölçüde milli iktisat ve tasarruf yayını yapmak gibi birçok alanda faaliyette bulunur. Tarih 4, sayfa 310. Atatürk'ün himayesi altındaki bu cemiyet her yıl vatandaş yerli malı kullan, vatandaş para biriktir sloganları ile bütün okullarda tasarruf haftaları düzenlemiş ve Ankara'da şimdiki opera binasında yerli malı sergisi açmıştır. Atatürk her yıl bu sergiyi gezerek oradaki öğrencilere yerli malı ve tasarruf konusunda sorular sormuş, onlara ulusal ekonominin öneminden söz etmiştir. O günlerde İstanbul Kunduracılar Cemiyeti'nin açtığı bir sergiyi dolaşan Atatürk, cemiyetin hatıra defterine yerli malı kullanımı konusunda şunları yazmıştır. Kunduracılar sergisinde gördüğüm her türlü ayakkabılar, sanatkarlarımızın çok ilerlemiş bulunduklarını ispat eden eserlerdir. Vatandaşlara yerli ayakkabılara rağbet göstermelerini tavsiye ederim. Yerli ayakkabılarını hariçten gelmiş göstererek fazla satış yapmak hevesine düşenler bulunduğunu söyleyenler oldu. Eğer bu doğru ise teessüfe şayandır. Altun, adı geçen eser, sayfa 154-155. İktisat ve Tasarruf Cemiyeti ayrıca bir ziraat kongresi ile bir sanayi kongresi düzenlemiştir. Mütercimler, adı geçen eser, sayfa 884. Cemiyet 1932 sonuna kadar il ve ilçelerde 250 şube açmıştır. 1932 sonuna kadar cemiyet 3 yerli malı ve tasarruf haftası, 8 yerli malı sergisi, 1 sanayi, 1 ziraat kongresi ve 1 de ziraat teknik sergisi düzenlemiştir. Cemiyet ayrıca Türkiye'yi temsilen Budapeşte ve Leipzig uluslararası sergilerine katılmıştır. Tarih 4, sayfa 310. Cemiyet amaçları doğrultusunda çok sayıda broşür, katalog, dergi ve kitap yayımlamıştır. 1929 ila 1932 yılları arasında toplam 938 bin nüsha yayın yapmıştır. Adı geçen eser, sayfa 310, dipnot 2. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin en önemli ve en kitlesel yayın organı 1930 yılından itibaren aylık olarak çıkarılmaya başlanan İktisat ve Tasarruf Dergisi'dir. Derginin yayın müdürü Dr. Vedat Nedim Tör'dür. Dergi 1 Aralık 1931 tarihli ilk sayısında ilk hedef Akdeniz'di, ikinci hedef İktisat başlığıyla çıkmış ve inkılabımızın iktisadi temelini kurmak konulu bir makale yayımlamıştır. Bakınız, İktisat ve Tasarruf Dergisi, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti yayını, Ankara, 1 Aralık 1931. Derginin 1. Kanun 1932 tarihli sayısında, İktisat ve Tasarruf 2 yaşında, 10 bin abonemiz olacak başlığıyla yayımlanan tanıtım yazısında şöyle denilmiştir. Mecmuamız bu sayı ile 2. yaşına bastı. İktisat ve Tasarruf Türkiye'nin en çok okunan mecmuasıdır. Tasarruf ve Yerli Malı Haftası münasebetiyle çıkan her yılın ilk sayısını 20 bin nüsha olarak bastırıyoruz. Diğer aylar 10 bin nüsha çıkan mecmuamızın 7500 abonesi vardır. Onu köylü de tanır, şehirli de. Onu mektepliler de okur, mebus da, memur da, muallim de, tacir de, sanayici de. Mecmuamız bir maksat mecmuasıdır. Cemiyetimizin gayelerini, amaçlarını halk arasında yaymak için çıkan mecmuamız, aynı zamanda şubelerimizi idare edenler için de iyi bir yol göstericidir. Gayelerimiz etrafında verilecek konferanslar, yapılacak propagandalar için canlı bir kaynaktır. Mecmuamızın bu seneki hedefi abone sayısını 10 bine çıkarmaktır. 10 bin aboneyi bulacağız çünkü gayretlerimizin gönüllüsü yalnız 10 bin vatandaş değil, 15 milyonluk Türk milletidir. İktisat ve Tasarruf Dergisi, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Yayını, Ankara 1. Kanun 1932, sayfa 10. Burada dikkat çeken iki önemli nokta vardır. Birincisi, 1932'de Türkiye'nin en çok satan dergisinin bir ekonomi dergisi olması. İkincisi de her ay 10 bin adet basılan bu derginin 10 bin aboneyi hedeflemiş olmasıdır. Bu durum hem halkın ekonomiye verdiği önemin hem de harf devriminin kısa sürede çok başarılı olduğunun göstergesidir. Belli ki sadece 4 yıl içerisinde halkın önemli bir kesimi yeni harflerle okuma yazma öğrenmiştir. İktisat ve Tasarruf Dergisi'nde yerli malına önem verilmesi, yerli malı kullanılması, yerli üretimin arttırılması, ihracatın teşvik edilmesi ve para biriktirilerek tasarruf edilmesi gibi konularda halka yol gösterici yazılara yer verilmiştir. Örneğin, derginin 1. Kanun 1932 tarihli sayısında Falih Rıfkı, üzüm, incir ve fındık başlığını taşıyan bir yazıda şu görüşlere yer vermiştir. Üçü de bizim ihraç malımızdır ve böyle kalacaktır. Biz ne üzüm, ne incir, ne de fındığımızı kendimiz yiyerek bitiremeyiz. Fakat üçü de Türk toprağının en besleyici yemişlerindendir. Eğer biz üzüm, incir, fındık yemeye alışırsak, eğer salonumuzda, soframızda kendimiz için, misafirimiz için bu üç yemişten bulundurmaya karar verirsek, bu üç milli malın pazarını hiç olmazsa bir memleketlik daha genişletmiş oluruz. Şimdi dünyanın her yerinde yerli mal için yerli pazar, yalnız şöyle böyle bir tedbir değil, başvurulan ilk tedbirlerden biri olarak göze çarpıyor. Yerli pazarın hacmi ve kabiliyeti ne olursa olsun, maddi manevi büyük bir fayda olduğuna şüphe edilemez. Biz kendi mal ve mahsulümüzü alırken unutmayalım ki onu ister istemez almakta olduğumuz bir şeyin yerine koyuyoruz. Bu şey çok defa yabancı malı ve mahsulüdür. 11. ayrımın sonu, sayfa 147.